32. ayrım, sayfa 385. Bir saat içinde burada olacaklar dedi Winona anlayışlı bir tavırla. Olmazlarsa Ol'u ararız. İnsanlar Noah'nın ne kötü huylu bir çocuk olduğunu söylemek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ama ben onun arkasında durdum ve halime bakın. Cisimi alıp nereye götürdüğünü Tanrı bilir. Korkarım. Yolun ilerisinde bir otobüs hırıldayarak paldır küldür durdu ve sonra yeniden hareket etti. Farları alacakaranlıkta parlıyordu. Vivian bir adım ilerledi. Mark'ın da aynı şeyi yaptığını fark etti. Noah ile Jesse konuşmaya öylesine dalıp gitmişlerdi ki ilk başta birilerinin kendilerini beklemekte olduğunu görmediler. Yolda kafalarını eğmiş el ele yürüyorlardı. Cecilia, Maria, Michelin diye seslendi Mark. Ne yaptığını sanıyorsun sen, ha? Noah ile Sissy oldukları yerde kala kaldılar. Önce Winona yaklaştı. Sizi merak ettik çocuklar. Üzgünüm dedi Sissy. Fısıldıyor gibiydi. Öyle kaçıp gitmek sorumsuzca bir davranış dedi Winona. Nereye gittiniz? Noah derin bir nefes alıp önce Vivian'e sonra Mark'a baktı. Cezaevine gittik. O dehşet anında herkes suspus oldu. Çakıl taşlı kıyıya vurup çekilen suyun sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. İnanılır gibi değil dedi Mark sonunda. Eve gir Cecilia. Bu konuyu özel olarak konuşacağız. Ve sen diye bağırdı Noah'a. Bir daha onunla görüşmeyeceksin. Anladın mı beni? Baba dedi Cici ileri atılarak. Bu benim fikrimdi. Onu ben ikna ettim. Lütfen yapma. Eve dedi Mark. Hemen. Mark dedi Winona. Tamam sorumsuzca davrandılar ama... Delirdin mi sen? Kask takmadan motosiklet kullanmak ya da sınavı unutup okula asmak sorumsuzluk olabilir. Bu yaptıkları tehlikeliydi ve onun yüzünden oldu Cici, dedi Mark sert bir tavırla. Eve gir ve Noah, bir daha buraya ayak basma. Mark Vivian'e döndü. Üzgünüm. Gerçekten. Ama kızımı tehlikeye atmasına izin veremem. Bu sözlerin ardından hışımla döndü ve hıçkıra hıçkıra ağlayan kızını önüne katarak yenilenmiş kocaman evinden içeri girdi. Kapı ardından gürültüyle kapandı. Vay be dedi Aurora. Çok kibardı. Kapa çeneni Aurora diye çıkıştı Winona. Noah'a döndü. Ne halt ettin sen? Bütün yaz bana yalan söylemeyi nasıl becerdin? Sana güvenmiştim. Marka Sisi'nin senin yanında güvende olduğunu söylemiştim. Sisi'yi asla incitmem ben. Dedi Noah inatçı bir tavırla. Vivian oğlunun yüzünde beliren ifadeyi tanıdı. Noah hislerinin içinde çırpınıp duruyor, kendisine atılan her türlü taşı sektirmeye uğraşıyordu. Şu anda burada söylenecek hiçbir söz onun zırhından geçemezdi. Haydi Noah dedi Vivi, eve gidelim. Vivi ablalarıyla vedalaşmaya hatta onlara teşekkür etmeye bile zahmet etmedi. Gerektiğinden fazla güç harcamak için fazlasıyla tükenmiş ve korkmuştu. En kötü yanı da kendisini son derece hayal kırıklığına uğramış ve aptal durumuna düşmüş gibi hissetmesiydi. Bir şey söyle dedi Noah arabada. Sen niye Mark gibi bağırıp çağırmıyorsun? Bağırmamı mı tercih ederdin? Noah omuz silkti. Neyse ne. Başlamayalım tamam mı? Umursamıyor gibi davranmandan nefret ettiğimi biliyorsun. İkimiz de derdinin bu olmadığını biliyoruz. Senin derdin? Yine tutturamadın ufaklık. Bunun benimle ilgisi yok. Vivi ana yoldan sapıp Oyster sahiline doğru ilerlemeye başladı. Yani anladığım kadarıyla onu seviyorsun dedi biraz sonra. Noah annesine baktı. Benimle alay mı edeceksin? Yoksa bana aşkın ne olduğunu bilmeyecek kadar küçük olduğumu mu söyleyeceksin? Hayır. Vivi aracı kulübenin önüne çekip park etti. Aşkın bir özelliği de fark edilirliğidir. Aşık olduğun an bunu bilirsin. Başkasının ne düşündüğü önemli değildir. Ama Noah, şu acı gerçeği de öğrendim. Aşk bir boşlukta yaşanmıyor. Diğer insanlar da önemli. Ve sen ayvayı yedin ufaklık. Kız arkadaşının babasının sana olan güvenini sarstın. Bence artık onu görmene izin vermez. Kimse bizi ayıramaz. Tamam, işte şimdi sana yaşının küçük olduğunu söyleyip seninle dalga geçebilirim. Eğer Jesse'yi doğru tanımışsam ve o kız babasının takdirini kazanmak isteyecektir. Noah mahzunlaştı. Peki ben ne yapacağım? Önce bana bugün olanları anlat, yarının planını sonra yaparız. Babamı görmek istedik. Vivian tam da bu sözleri duymayı bekliyor olmasına karşın şaşırdı. Sizinle görüşür müydü ki? İçeri girmemize izin vermediler. 18 yaşında olmak ya da bir yetişkinle birlikte girmek gerekiyormuş. Ya... Ama yeniden denemek istiyorum. Onun beni görmek isteyeceğini biliyorum. Vivian oğlunun sesindeki duygunun her ince ayrımını duyabiliyordu. Cesaret, korku, öfke ve en kötüsü de umut. Noah'nın o yana doğru sürüklendiğini görmekten nefret ediyordu. Ama çocuğuna umut beslememesini öğütlemesi mümkün müydü? Ve bu gece için de özür dilerim. Sana Sisi'den söz etmeliydim. Sadece sır olarak kalması hoşumuza gitmişti. Vivian bu hissi tanıyordu. O birine aşık olmaktan esirgiyecek son insandı. Aşk gelişi güzel davranılamayacak kadar özel bir histi. Vivian uzanıp Noah'nın saçlarına dokundu ve parmaklarını oğlunun saçlarının arasında gezdirdi. Yaptığın şeyi niçin yaptığını anlıyorum. Hatta belki bu biraz da benim yüzümden. Ayrıca bu akşam öfkelenip kendini kaybetmediğini de fark ettim. Güzel ama her şeyi mahvettim. Vivi oğluna küfür yok bakışı fırlattı. Bana Marka ve Vin teyzene yalan söyledin. Sana olan güvenimi suistimal ettin. En kötüsü de Marka senden şüphelenmekte ne kadar haklı olduğunu göstermiş oldun. Bunu nasıl düzelteceğim? Şu büyük cezaevi planını yapmakla ne kadar zeki olduğunu kanıtladın. Birazcık çabayla kendini affettirmek için de bir plan yapabileceğinden eminim. Yaparım. Ayrıca bu planı yaparken her şeyi evden çıkmadan yapmak zorunda olduğunu da hesaba kat. Çünkü okul açılana kadar cezalısın. Bu çiftlikten sadece kiliseye ve Bayan Evers'a görüşmeye gitmek için çıkabilirsin. Başka bir sebebin olamaz. Of anne! Hiç şüphen olmasın. Aşkın bir bedeli vardır. Bunu da şimdi öğrenmiş oldun. 23. Bölüm. Küçüklüğümde Clementine'ın Mavi Kurdelesi adında yaşlı bir kısırağımız vardı. Annem yabani otları temizlerken beni eğere oturturdu ve ben sırtında otururken Klim öylece dururdu. Çayırda bir köpek yavrusu gibi arkamda dolaşır ve bazen de geceleri penceremin yakınına yaklaşabildiği kadar yaklaşıp kişnerdi. Annem bunun at dilinde tatlı çocuğa iyi geceler dilemek olduğunu söylerdi. Ve sonra bir gün annem Klim'in cennete gittiğini söyledi. Onun bölmesine gittim, boştu. Sevdiklerimizi kaybedebileceğimizi o zaman öğrendim. Şimdi hissettiğim de öyle bir şey. Babama mektup yazdığımdan beri bu hissi hangi kelimeyle ifade edeceğimi bile bilmiyorum. Üzgün değilim. Öfkeli bile değilim hatta. Belki de boşluktayım. Posta kutusuna her gün bakıyorum. Hiçbir şey yok. Cici'den telefon, e-posta ya da mesaj da gelmedi. Sanki gezegenden düşüp gitmiş gibi. Ne olduğunu biliyorum. Annem haklıydı. Cici babasının tarafını tutuyor. Ben bile bunu anladım. Ama bu canımı o kadar acıtıyor ki bazen odamın ışığını açmak ya da yataktan çıkmak istemiyorum. Aklımda hep o var. Kimsenin seni öz babandan uzak tutmaya hakkı yok diyerek o planı nasıl kurduğunu anımsıyorum. Otobüsle hapishaneye gidip dönerken elimi tuttu. Eve dönerken yol boyunca bir gün babamla yüz yüze görüşebilmenin ne kadar harika bir şey olacağından söz edip durdu. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyordu. Belki de ben buyum. Bayan Evers elde edemeyeceği şeylere ihtiyaç duyan biri. Cici'nin beni yeniden sevmesine ve babamla konuşmaya ihtiyacım var. Ki bu da tam anlamıyla hapı yuttum demek. Bugün liseye kayıt oldum. Bayan Evers anneme dil sanatları dersinin hakkından geldiğimi söyledi. O da ne demekse. Sanırım bu annemi de beni de mutlu etti. Bu demek oluyor ki çarşamba günü okul açıldığında Cici'yi görebileceğim. Onun yüzüne kendimi tam bir ahmak gibi hissetmeden bakabilecek miyim? Eric Jeer'ın onu elde etmek isteyeceğini biliyorum. Cici o kadar çekici ki. Eric Jeer onunla sevgili olmak isteyecek. Bunu görünce tepemin atmaması mümkün mü? Belki de bütün yıl hasta numarası yaparım. Bayan Everson bana verdiği bu deftere yazmayı bırakacaktım ama bugün öyle harika bir gündü ki tek bir şeyi bile unutmak istemiyorum. İşte orada, bayrağın yanında, tam bir ezik gibi dikilmiş duruyordum. O sırada herkes bağırıyor ve birbirlerini görmüş olmanın ne kadar harika olduğunu haykırıp duruyordu. Bence en kötüsü bir kalabalığın içinde yalnız olmak. Sen hariç herkes bir yere ait. Geçen yıl olsa bu duruma uyuz olurdum. Etrafa bakıp bütün o gülen çocukları görür ve onlardan nefret ederdim. Biri bana yan yan bakacak olsa hareket çekerdim. Bir kavga başlatmanın farklı yolları var. Sanırım artık bunun bilincindeyim. Neyse, orada durmuş annemin aldırdığı bu şapşal Nike ayakkabılar yerine en sevdiğim o eski Vans ayakkabılarımı giymediğim için üzülürken Cici'yi gördüm. Müdür Jivers'ın yanındaydı. İkisi mavi madeni kapıların yanında duruyorlardı ve müdür carcar konuşuyordu. Her yerde çocuklar vardı. Gülüyorlar, konuşuyorlar, top sektiriyorlar. iPod'lar ile müzik dinliyorlar, telefonda konuşuyorlardı. Okulun ilk günü saçmalıklarının her türlüsü. Yine de Cici beni anında gördü. Gülümsemesini bekledim. Gülümsemeyince ben de oradan uzaklaşıp spor salonu ile konferans salonunun arasındaki sessiz ve loş ışıklı yola yürüdüm. Orada gözlerimi kapatmış, ılık tuğla duvara sırtımı yaslamıştım ki Cisi'nin adımı çağırdığını duydum. İçimden sanki umurumda değilmiş gibi ne istediğini sorup onu terslemek geldi ama yapamadım. "Seni özledim," dedi. Ne dediğimi bile hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bir an gölgelik bir yere geçtiğim ve onun da yanımda belirdiği. Beni hala seviyor. Bundan şüphe ettiğime inanamıyorum. O kadar kolay pes ettiğim için duygularının incindiğini söyledi ve ona ne diyeceğimi bilemedim. Galiba babanız hapiste olunca kolayca pes etmeyi öğreniyorsunuz. Sanırım annemin durumu da aynı. Ama ben artık öyle olmayacağım. Bugünden itibaren inanan biri olacağım. Cissi öyle biri olabilmek için istememin yeterli olduğunu söylüyor. Seattle dergisinin bu sayısını bana verirken öyle dedi. Bunun başımı derde sokacağını daha o anda anladım. Winona avokado renkli küçük banyoda dikilmiş geometrik desenli perdelerin arasından dışarı bakıyordu. Buradan bakınca sahil evinin arka bahçesinin burası Ağustos ayı ile Eylül'ün ilk günlerinin sıcağından kahverengiye dönmüştü. Büyük kısmını ve ağaçların ilerisindeki ana yolun çalılıklarını görebiliyordu. Cissi yan evin araba yolunun ucunda beklemekteydi. Sarı okul servisi yaklaşıp durunca kız basamaklardan çıkıp arabaya bindi. Winona banyodan çıkıp yatağının yanındaki terlikleri giydi ve komşu eve gitti. Mark üst katta yatağındaydı. "Geç kaldın," dedi Mark gazetesini indirerek. "Şişmanım, bundan daha hızlı koşamıyorum. Benim evime her zaman gelebileceğini biliyorsun." Winona terlikleri ayağından fırlatıp Mark'ın yatağına uzandı. Ona iyice sokulup pijamasının üstündeki düğmeleri çözdü ve tüylü göğsünü öpmeye başladı. Dakika geçmeden giysilerini çıkartıp sevişmeye başlamışlardı. Bu onların yeni pazartesi sabahı alışkanlıkları haline gelmişti ve Winona bütün hafta bugünü bekliyordu. Winona Noah ile Jesse fiyaskosunun ardından Mark'ın onu terk edeceğinden korkmuştu. Hatta Mark bunu denemişti ama bu devamını getirmedikleri bir teşebbüstü. Yalnız geçen iki haftanın ardından Mark geri dönmüştü ve şimdi araları her zamankinden iyiydi. Sadece artık aileleri hakkında konuşmuyorlardı. Bunun yerine içinde yalnız başlarına var oldukları hayali bir dünya yaratmışlardı. Cumartesi geceleri, pazartesi sabahları, perşembe öğleden sonraları bu zamanlar onlarındı. Winona Jesse'nin futbola başlaması için dua ediyordu. İkisi seksin ardından sarmaş dolaş yatmaktaydılar. Winona Mark'ın omzunun kıvrımını öpüp gözlerini kapadı. Uyumak üzereydi. "Perşembeye kadar beklemek zor," dedi Mark. "Kuralları sen koydun," diye mırıldandı Winona. "Jesse'ye hala birlikte olduğumuzu söyleyelim diyorum. Böyle gizli saklı buluşmak saçmalık. Son günlerde halini görmedin. Yürüyen hortlak gibi. Benimle hiç bu kadar uzun süre küs kalmamıştı. Kendimi içkiye verdiğimde bile. Noah'ın da öyle olduğunu duydum. Yanımda o çocuğun adını anma. Jesse geçen hafta anneme o gece Dallas'ı gördüğünden kesinlikle emin olup olmadığını sordu. Annem öyle üzüldü ki uyuyabilmek için uyku ilacı kullanmak zorunda kaldı. Gençlik aşkı. Anladığım kadarıyla uzun süren bir his. Aşkmış. Tanrım, 14 yaşında onlar. Lanet olası aşkın ne olduğunu bilemeyecek kadar küçükler. Mark üzerindeki örtüyü sıyırıp yataktan kalktı. İşe gitmem gerek. O kalkınca Winona gün ışığının vurduğu kanala bakarak yatakta bir süre öylece uzandı. Sonunda o da yataktan kalktı ve geceliğiyle terliklerini giyip Mark'ın peşinden banyoya gitti. Mark tıraş makinesini elinden bıraktı. "O konuyu konuşmasak daha iyi olacağını ikimiz de biliyoruz." "Biliyorum. Perşembe görüşür müyüz?" "Tabii ki." Winona sonraki 7 saat boyunca işine odaklandı. Müvekkiller birbiri ardına büroya geldiler. Çoğunlukla birbirlerinden şikayetçiydiler ve karmakarışık hislerinin düzenlenip ortak bir peydada buluşturulabilmesi için ona bel bağlamışlardı. Planlanmış son randevusu saat 4.30'da sona erdi. Winona topuklu ayakkabılarını ayağından fırlattı. Lacivert ceketini çıkardı ve belediye başkanlığıyla ilgili münazara dosyasına uzandı. Kasaba mitinginin hali hazırda Kasım ayının başı gibi yapılması planlanmıştı ve Winona bu kasabayı yönetmek için yaptığı mükemmel düşünülmüş, incelikli planıyla rakiplerini alt etmeye niyetliydi. Konuşma dosyasına fikirler eklemekteyken dahili telefonu çaldı. Küçük siyah hoparlörden Liza'nın sesi duyuldu. "Winona, yeğenin Noah Rentry burada. Seninle görüşmek istiyor." "İçeri gönder." Noah bürodan içeri girdi ve teyzesine gülümsedi. Tek omzuna eski püskü bir sırt çantası gelişi güzel asılmıştı. Noah bu yaz o kadar değişmişti ki oğlanın dış görünümü bazen teyzesini şok ediyor. Hatta Winona onunla gurur duyacak kadar ileri gidiyor ama sonra onun kendisini nasıl kandırdığını hatırlayıveriyordu. "Otursana Noah." Noah Winona'nın karşısına oturup sırt çantasını yere bıraktı. "Bir avukat tutmam gerek." "Ne yaptın?" "Yapma Winona teyze. Neden hakkımda hemen en kötüsünü düşünülüyor? Sana güvenmiştim. Hatırlıyor musun? Beni erkek arkadaşımın önünde aptal grubuna düşürdün." "Eh, erkek arkadaşın ahmağın teki." Onun hakkındaki fikirlerin de benim için çok önemli zaten. Niçin avukat tutmak istiyorsun? Seninle anlaşırsak konuştuğumuz her şey gizli kalacak, değil mi? Sosyal bilimlerde hukuk mu okuyorsunuz? Uzaklaştırma aldığımda bol bol televizyon izledim. Law and Order, ABD yapımı hukuk ve suç konulu bir televizyon dizisi. Muhteşem bir dizi. Peki tamam, görüşmelerimiz gizlidir. Ve davamı alırsan elinden geleni yapacaksın. Anlaştık mı? Hiçbir zaman boş vermem. Ancak bana bir avans ödemen gerekiyor tabii. 2000 dolar yeterli olur. Noah cebinden 1 dolar çıkarıp banknotu masanın üzerine bıraktı. Aile indirimi vardır umarım. Winona buruşup bükülmüş dolara şöyle bir bakıp gözlerini Noah'ya çevirdi. Çocuk her ne yapmaya çalışıyorsa niyetinde ciddiydi. Winona onu başından salması gerektiğinin farkındaydı ama merak etmişti. Hayatta yanıtlanmamış sorulardan daha çok nefret ettiği pek az şey vardı. Böylece banknotu alıp çalışma masasının çekmecesine koydu. Pekala Perry Mason. Earl Stanley Gardner tarafından kaleme alınan aynı adlı polisiye romandaki bir kurgu karakter. Elinden geleni ardına koyma. Noah yana doğru eğilip çantasından bir dergi çıkardı. Dergiyi Winona'nın masasına koyup ona doğru itti. Winona makalenin başlığını okudu. Seattle'ın en iyi avukatları. Bu Seattle dergisinin her yıl yaptığı ülkenin en gözde hukuk adamları listesiydi. Bu bana meslektaşlarım arasında bilinir olmadığımı anlatmanın nükteli yolu mu? Çünkü inan bana bir avukat Oyster sahilinde büro açıyorsa besin zincirindeki sırasını gayet iyi bilir ve not bu sıra sonuncuya yakındır. Sayfa 90'ı aç. Winona sayfayı açtı. Şehrin yeni gökdelenlerinden birinin reklamının yanındaki iç karartıcı bir fotoğrafta adamın biri cezaevinin nöbetçi kulesinin önünde duruyordu. Başlıkta şöyle yazıyordu. Kuzeybatı Masumiyet Projesi haksız mahkumiyetleri önlemeye çalışıyor. DNA testleriyle ilgili dedi Noah. Noah dedi Winona nazik bir tavırla. Baban için köprünün altından çok su aktı. Bitti. Çenesini inatçı bir tavırla kaldırarak bitmedi dedi Noah. Onun için DNA testi yapmadılar. Annem söyledi. Yaptılar, yapmadılar. Yaptılar, yapmadılar. Winona düşüncelere dalıp hafızasını şöyle bir yokladı. Ah doğru, örneğin miktarı yetersizdi. Belki de artık testler daha gelişmiştir. Bak Noah, bu yaz seni iyi tanıdım dedi Noah ileriye eğilerek. Bir noktayı bile gözden kaçırmak yok. Acele iş yok derdin hep. Hatırlıyor musun? Bu işin doğru yapılmamasından nefret edersin. Düzeltiyorum. Bir işin doğru yapılmamasından nefret edersin. Winona şaşkınlıkla arkasına yaslandı. Noah'ın yazın sonu dinlememiş gibi göründüğünü kalıbını basardı. Babam buna yanaşmayacaktır, biliyorsun. Niçin yanaşsın ki? Suçlu insanlar DNA testi yaptırmak istemezler. Eğer test yaptırmayı kabul etmezse yanıtımı almış olacağım, değil mi? Winona gözlerinin arkasına bir ağrı saplandığını hissetti. Birdenbire tehlikeli sularda yüzmeye başlamışlardı. Annenin ve benim babanla bir geçmişimiz var. Lütfen Winona teyze, dedi Noah. Bu konuda güvenebileceğim tek kişi sensin. Eğer bana bunun hiçbir anlamı olmadığını söylersen sana inanacağım. Senden sadece yeni bir testin babam için bir fırsat olup olmayacağını duymak istiyorum. Annem buraya geldiğini biliyor mu? Hayır, bunu ondan gizleyemem. Gizlemeni istemedim ki. Winona nasıl geri çevireceğini bilmiyordu. Yeğeninin çok küçük bir ricaydı ve ona verecek bir yanıt bulabilirse belki de Noah sonunda bunu kafasından çıkartacaktı. Vivian için de Noah için de şüphesiz en iyisi buydu. Üstelik Winona Dallas'ın teste yanaşmayacağından emindi. Tamam, makaleyi okuyup kayıtları inceleyeceğim ama söz vermiyorum. Noah'ın yüzünde beliren gülüş öylesine parlaktı ki Winona gözlerini kaçırmak zorunda kaldı. Dallas Raintree kendisine değer veren insanları daha kaç kere ve kaç şekilde incitecekti acaba? Daha kararlı bir sesle ekledi Winona. Söz vermiyorum. Bir hafta sonra penceresinin dışında sonbahar yaprakları uçuşurken Winona odasının kapısını kapattı. Lisa'ya telefon bağlamamasını söyledi ve getirdiği sureti okumak için koltuğuna kuruldu. 1700 sayfalık belgeyi kucağına alıp son günlerde ihtiyaç duymaya başladığı yakın gözlüğünü taktı ve Dallas'ın duruşmasına ait ifade tutanağını okumaya koyuldu. Ağır ve zahmetli bir işti bu. Geçmişe bir kapı açılır gibi oldu. Kelimeler o günlere dair her şeyi Winona'nın orada oturup birbiri ardına sıralanan lanet olası ifadeleri duyduğu, Vivian'in güçlü olmak için çırpınışını izlediği ve mahkemeyi arkasına alacağından son derece emin görünen savcıyı dinlediği andaki hislerini geri getirdi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 399.